Ayrım 34.
Kapısı yine çalınıyordu ama daha çekingen bir çalıştı bu. Bitkin bir sesle "Girin," dedi. Kapı açıldı, içeriye sosis biçimli utangaç bir köpek girdi. Arkasında Angela Errol vardı. Angela, içinde sataşkan bir cilvelik olmadığı söylenemeyecek tiz sesli bir içtenlikle, "Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın ama elçilik görevlilerinin hanımları adına geliyorum. Sizin biraz yalnız olduğunuzu düşündük ve kafa kafaya verdik. Sonuç işte şu fluk," dedi. Köpekle adam şaşkın ve kuşkulu bir sessizlik içinde bir an birbirlerine baktılar. Montolive söyleyecek bir söz bulmaya çalışıyordu. Sosis biçimli köpeklerden oldum olası nefret ederdi. O kısacık bacaklarıyla sanki yürümüyor, kara kurbağalar gibi yalpalıyorlardı. Fluk işte böyle, daha şimdiden soluk soluğa kalmış, salyaları akan bir hayvandı. Sonunda yere oturdu, sanki bir köpek olma durumunun tamamını içeren bir düş kırıklığını açık açık göstermek istermiş gibi güzelim, Şiraz halısının üzerine küçük bir gölcük konduruverdi. Elçilik idare amirinin karısı, "Çok tatlı değil mi?" diye haykırdı. Gülümseyebilmek, hoşlanmış görünmek, böylesine ince düşünceli bir davranış karşısında duyduğu gönül borcunu dile getirebilmek için Montolive'in epeyce çaba göstermesi gerekti. Kızgınlıktan çıldıracak gibiydi. Ama o tatlı gülümsemesiyle, "Çok sevimli, gerçekten çok sevimli. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Angela. Çok nazik bir davranış," dedi. Köpek tembel tembel esnedi. Angela, "Öyleyse hanımlara armağanımızın iyi karşılandığını söyleyeyim," diyerek kapıya doğru yürüdü. "Çok sevinecekler. Köpekten daha iyi dost olmaz insana, öyle değil mi?" Montolive ciddi ciddi başını salladı. "Olamaz," dedi. Doğru söylüyormuş gibi görünmeye çalıştı. Kapı kapandığı sırada yeniden yerine oturup çay fincanını dudaklarına kaldırırken gözlerini köpeğin parıltısız gözlerine dikmiş ters ters bakıyordu. Ocak rafının üzerindeki saat gevşekçe çaldı. Büroya gitme saati gelmişti. Yapılacak çok iş vardı. En son ekonomi raporunu bu haftaki postaya yetiştireceğine söz vermişti. Portresinin postalanması konusunda adamları sıkıştırmalıydı. Daha sonra... Ama yerinden kımıldamıyor, halının üzerindeki ürkek yaratığa bakmayı sürdürüyordu. Birden insanlık için küçültücü bir durumun girdabında buldu kendini. Hayranlarının getirdiği istenmeyen armağan bunu çok iyi yansıtıyordu. Bir gard malade olacaktı. Kısa bacaklı bir süs köpeğinin erkek hasta bakıcısı. Kederini savuşturmak için ona bundan başka yapacak şey kalmamış mıydı? İçini çekti, içini çekerken zile bastı. 16. Bölüm. Öldüğü gün Karm Abu Girk'teki bütün öteki kış günleri gibi bir gündü. Ya da herhangi bir başkalık varsa bile başlangıçta dikkatini çekmeyen çok küçük, şaşırtıcı bir ayrıntı da vardı. Uşaklar birden ortalıktan çekilmiş, onu evde yalnız bırakmışlardı. Bütün gece kendi kuruntularının sık ormanında karabasanlar içinde uyudu. Arada sırada uyanıyordu, karanlıkta evin tepesinden geçen turna kuşlarının tatlı ıslık seslerini duyunca rahatlıyordu. Artık kış gelmiş, büyük kuş göçü başlamıştı. Büyük, camsı göl alanı sanki geniş bir son durak gibi tüylü konuklarla doluyordu. Bütün gece ardı arkası kesilmeyen kuş sürülerinin sesleri duyuldu. Yaban ördeklerinin tok kanat sesleri ya da çok yükseklerden geçen kış göğündeki ayı tırnak içine alan kazların metalsi kronk kronk sesleri. Sık kamışların bataklık otların arasında ender görülen yapışkan kırağının göl sularını parlak siyah ya da engerek yeşiline dönüştürdüğü yerlerde ördeklerin gurultusunu duyabiliyordunuz. Tuğlaların tozlu yarıklarında akreplerin, pirelerin kış uykusuna yattığı küflü duvarlarıyla ev Leyla'nın gidişinden sonra çok ıssız, çok boş görünüyordu. Evin içinde meydan okurcasına dolaşıyor, köpeklere bağırıyor, avluda kamçısını şaklatıyordu. Her yerde, her zaman rastlanan kem göze karşı duvarlara boydan boya dizilmiş küçük oyuncak yel değirmeni kopyaları kış rüzgarının sert esintileriyle durmadan çalışıyorlardı. Küçük selüloid pervaneleri dönerken insanı nedense rahatlatan tok bir ses çıkarıyordu. Nesim ona yalvarmıştı, Leyla ve Justin'le birlikte gitmesi için. Ama o dinlemedi. Annesinin olmadığı, ıssız bir eve dayanmasının çok güç olacağını bile bile domuz gibi inat etmişti. Kuluçka evine kapanıp kilitlendi, ağabeyinin bağırmalarına, kapıyı yumruklamalarına sert bir sessizlikle karşılık verdi. Nesim'e hiçbir şey anlatmanın olanağı yoktu. Leyla gelip yalvardığı zaman bile onun üstelemelerine dayanamayacağı korkusuyla ortaya çıkmadı. Sırtını duvara vererek çömelmiş, sessiz hıçkırıklarını boğmak için yumruğunu ağzına bastırmıştı. Söz dinlemeyen bir oğul olmanın verdiği suçluluk duygusu ne ağır bir şeydi. Sonunda onu rahat bıraktılar. Atların ayak seslerinin avludan uzaklaşmasını duydu, yalnızdı. Bundan sonra kardeşinin sesini telefonda duyuncaya kadar tam bir ay geçti. Naruz bütün gün kendi yürek atışlarının ormanında dolaşarak çiftlik işlerine büyük bir özenle göz kulak olmuş, kendi mülkü olan durgun ırmak boyunca sudaki yansısıyla birlikte dört nala at koşturmuştu. Yılan gibi kıvrılmış duran büyük kamçısı hep eğerinin kaşındaydı. Anlatılmaz derecede yaşlanmıştı sanki. Ama aynı zamanda göbek kordonunun ucundaki dölüt kadar dünyaya yeni gelmiş gibiydi. Yağmur altında kalan bir şarap tulumu gibi kahverengi ve lekeli toprak kendisinin toprağı ona zorla boyun eğdiriyordu. Ondan başka düşünecek, gözetecek bir şeyi kalmamıştı. Soğuktan morarmış ağaçlardan, çölün tuzuyla zehirlenmiş kumlardan, içleri balıklarla, kazlarla dolu gölcüklerden, asker tanrının mikroplu anısının çiçek tozlarını tarihe yeniden saçmak için rüzgarlarla dünyanın dört bir yanına taşınan o sonu gelmez duyuruyu. İskender'in eşek kulakları gibi kulakları var. Yineleyen su dolaplarının iniltileri, iç çekişleri ya da kanallarda debelenen mandanın çamura batıp çıkma sesleri dışındaki sessizlikten başka elinde ne kalmıştı? Sonra geceleyin karanlıkta sağa sola yayılan, merak ya da sevinç içinde birbirlerine seslenen ördeklerin çoğul sesleri, göçmen kuşların şifreleri. Sis ve alçak bulut perdelerinin arasından örneği görülmemiş bir görkemle fırlayan tanlar, gün batımları, her biri bir dünyanın sonu, mor yakut taşında, sedefte birer ölüm. Normal zamanda olsa bu onun en çok sevdiği dev odun ateşleriyle, ortalıkta dolanan av köpekleriyle canlanan av mevsimiydi. Çizmelerin ayığı yağıyla yağlandığı, uzun namlulu tüfeklerin ayarlandığı, saçmaların türlerine göre ayrıldığı, tuzak hayvanlarının boyandığı mevsimdi. Bu yıl Nesim'in düzenlediği büyük ördek avına canı katılmak bile istememişti. Her şeyden kopmuş, bir başka dünyada yaşıyormuş gibiydi. Günahlarının bağışlanması dileği kabul edilmemiş birinin sert, kinci yüzünü taşıyordu. Artık bir tüfek, bir köpekle bile kederini gizlice dağıtamıyordu. Artık sadece Tauru, onunla paylaştığı düşleri düşünüyordu. Burada, kendi topraklarında, bütün Mısır'da, kendisine düştüğüne inandığı ve tutkuyla sahip çıktığı rolü. Bu akıl karıştırıcı düşler tıpkı bir ırmağın yan kolları gibi birbirine ekleniyor, birleşiyor, kesişiyordu. Leyla'nın sevgisi bile düşleri için bir tehlike oluşturuyordu. Bir ağacın büyümesini engelleyen asalak bir sarmaşık gibiydi. Kentte oturan, daha bir süre oradan ayrılmaması gereken ağabeyini, mum bebekler gibi gerçek olmayan insanlar, İskenderiye'nin boyalı sosyete kadınları arasında en küçük bir küçümseme duymadan bulanık bir biçimde düşünüyordu. Clea'ya olan aşkını düşünüyorsa, bir dilencinin cebinde unutulmuş pırıl pırıl parlayan bir madeni para gibi elinde kalmış olan aşk adına düşünüyordu. İşte böyle, ırmak ağzının yosun yeşili toprak setleri boyunca rüzgarın kemirdiği, çürüyen palmiyeler arasında delice bir sevinç içinde dört nala at koşturarak işte böyle yaşıyordu. Geçen hafta bir gün Ali çiftliklerinde bir takım adamlar gördüğünü söyledi. Ama Naruz hiç üzerinde durmadı. Serseri bir bedevinin daha kestirme olsun diye çiftliklerinden geçtiği ya da kent yoluna çıkmak için bir yabancının arazilerinin sınırını çiğnediği sık sık görülen şeylerdi. Nesim telefon edip gölde yeni bir ördek türü görüldüğü söylentilerinin doğruluğunu araştırmak isteyen Baltazar'la birlikte Karm Abu Girge geleceğini haber verdiği zaman daha çok ilgilendi. Evin çatısından güçlü bir dürbünle bütün Halic'i tarayabiliyordu. Şu anda onun yaptığı şey de buydu. Sabırla ve merakla bakışını eski teleskop aracılığıyla bir ağaçtan öteki ağaca, bir saz kümesinden ötekine toprağın üzerinde dolaştırmak. Tan ışığında toprak sessiz, insansız ve gizemliydi. Ağabeyini görmemek için elinden gelse bütün gününü dışarıda tarım işletmesinde geçirirdi. Ama şu anda uşakların ortada görünmemesi şaşırtıcıydı. Buna bir açıklama düşünemiyordu. Uyandığı zaman genellikle Ali diye kükrerdi. Ali de içi sıcak su dolu, uzun emzikli büyük bir bakır kap getirir, yarı bele kadar gelen yamru yumru banyonun içinde soluyarak, ıslıklı sesler çıkartarak ayakta dikilen Naruz'un tepesinden aşağı suyu boşaltırdı. Ama bugün avlu sessizdi. Ali'nin yattığı odanın kapısı kilitliydi. Anahtar dışarıdaki çivide asılı duruyordu. Ortalıkta tek bir canlı yoktu. Birden teleskobunu almak için hızlı adımlarla balkona çıktı. Sonra güvercin kuleleri arasında durup Hosnani topraklarını gözden geçirmek amacıyla tahta merdivenlerden çatıya tırmandı. Uzun ve sabırlı bir tarama sonucunda olağan olmayan hiçbir şey göremedi. Homurdanarak dürbünü katladı, bugün kendi başının çaresine bakması gerekiyordu. Tüneyinden aşağı indi, eski deri av çantasını alıp içine yiyecek doldurmak için mutfağa gitti. Mutfakta kahve suyu cızırdıyordu. Kömür ateşinin üzerinde ısınan bir takım kaplar vardı ama aşçılardan iz yoktu. Homurdanarak ağzına bir parça ekmek attı, onu çiğnerken öğle yemeği için bir şeyler aramaya başladı. Sonra aklına bir şey geldi. Avluya çıkıp bir ıslık çalsa, av köpekleri doğal olarak soğuktan korunmak için girdikleri köşelerden çıkıp gelir, çizmelerinin çevresinde hırıldamaya, yaltaklanmaya başlarlardı. Ama bugün rüzgarın geri getirdiği kendi ıslığının boş yankısından başka gelen bir şey olmadı. Acaba Ali onları alıp gezintiye mi götürmüştü? Bu pek olası görünmüyordu. Daha yüksek sesle bir kez daha ıslık çalıp çizmeli bacaklarını iki yana açıp ellerini kalçalarına koyarak bekledi. Hiçbir yanıt yoktu. Ahıra gidip atını buldu. Burada her şey son derece normaldi. Atın eğerini yularını taktı, at bağlama direğine götürdü. Sonra kamçısını almak üzere yukarı çıktı. Onu dolarken aklına başka bir şey geldi. Oturma odasına gitti, yazı masasından bir tabanca aldı, dolu olup olmadığına baktı, tabancayı beline soktu. Sonra yola çıktı. Atını ağır ağır doğuya sürdü. Bütün gününü geçirmeyi tasarladığı sık yeşil tarım alanlarına dalmadan önce araziyi şöyle bir dolaşıp kolaçan etmeyi düşünüyordu. Hava sertti, hızla açılıyordu. Çabucak solan renkler ve biçimlerle dolu bataklık sisi hızla kalkıyordu. At ve binicisi tanıdık yollarda hiç zorluk çekmeden ilerliyorlardı. Çöl sınırına yarım saatte vardı. Gür kaşlarının altından çevreyi dikkatle süzmesine karşın buraya kadar hiçbir şey görmedi. Yumuşak toprakta atın toynakları çok az gürültü çıkarıyordu. Çiftliğin doğu kesiminde tam 10 dakika oyalanıp dürbünüyle çevreyi bir kez daha gözden geçirdi. Gene özellikle önemli bir şey görmedi. Bir yabancının geldiğini gösterecek en küçük bir işareti bile kaçırmamak için çölde tekerlek izleri olup olmadığına baktı. Salın oradaki setin yumuşak toprağında ayak izleri aradı. Güneş gittikçe yükseliyordu ama toprak seyrelen sisin içinde hala uykudaydı. Su pompalarını denetlemek için atından indi, pompaların gevşek yürek atışlarını büyük bir hızla dinledi. Bir iki yeri yağladı. Sonra atına atlayıp ocağının Trablusgarp zeytinlerinin, akasyaların, humuslu toprak yapan ardıçların, rüzgarı tutan hışırtılı mısırların bulunduğu tarım işletmesinin sık yeşil koruluğuna yöneldi. Ama hala tetikteydi. Kısa koşulardan sonra atının dizginlerini çekip bir süre ortalığı dinliyordu. Uzaklardaki kuşların şamatalarından, göl suyunu yalayan flamingo kanatlarının hışırtısından, boru sesli yaban ördeklerinin uyumlu çığrışmalarından ya da sanki avaz avaz tuğba öttürür gibi bağıran kazlardan başka bir şey duyulmuyordu. Hepsi tanıdık, bildik şeyler. Kafası hala karışıktı ama tedirgin değildi. Sonunda bitkilerin arasındaki kendi boş alanında kas katı ayakta duran sungularla donatılmış dallara yoğunlaşan sis damlarıyla dolu nubuk ağacının yanına gitti. Burada yıllar önce gene insanların tuhaf yemişlerle doldurdukları kutsal dalların altında Montolive'le birlikte durup dua etmişlerdi. İnananların ex-votoları yani adakları olan renkli kumaş parçaları, basmalar, boncuklar içinde dallar çiçek açmış gibiydi. Her dalına, her çubuğuna, her yaprağına bir şey bağlanmıştı. Dev bir Noel ağacına benziyordu. Burada atından inip birkaç çubuk kopardı, güzelce sarıp demet yaptı. Sonra birden dikleşti, çevresindeki yeşilliklerin içinde hareket eden bir şeyin sesini duymuştu. Tanınması güç bir ses. Yaprakları yalayan bir insan gövdesi mi, yoksa saklandığı yerden dışarı çıkarken eğri çalılara takılan bir atlı mı? Dinledi, sonra kendi kendine alaylı alaylı güldü. Sanki bir fıkra anımsamış gibi. Böyle bir yerde kendisini sandırmaya gelen birine acırdı. Çünkü buradaki bütün yolları, açık alanları ezbere bilirdi. Burada kendi toprağındaydı. Yani efendi. O tuhaf, çarpık bacaklı yürüyüşüyle atının yanına koşup sırtına atladı. Ama sessizce. Yavaş yavaş büyük dalların gölgesinden çıktı, kamçısıyla bilek oyunu yapabilmek için yeterince geniş bir alanda olmak, ikili yerlerin iki girişinin önünü tutmak istiyordu. Düşmanları varsa iki geçitten birinden gelip onunla karşılaşacaklardı. Sırtını ağaca, ağacın dikenli şarampoline verdi. Çevreyi dinleyen bir av köpeği gibi başı bir yana dönük, atının üzerinde dikkat kesilmiş otururken keyiften küçük bir kıkırtı çıkardı. Kamçısının kıvrımlarını büyük bir hazla yerde hafif hafif kımıldatıyor, onlara daireler çizdiriyor, otların arasına yılan gibi çöreklendiriyordu. Belki de telaşı boşunaydı. Belki de sabahki kusuru için Ali özür dilemeye geliyordu. Her neyse, efendisini böyle hazırda görünce korkardı. Çünkü daha önce kamçıyı nasıl kullandığına tanık olmuştu. Gene bir ses. Bir su faresi kanalın içine cop diye atlayarak hızla yüzmeye başladı. Yolun iki yanındaki çalıların arasında bir takım belirsiz hareketler görülüyordu. Atının üzerinde bir taş yontu kadar kımıltısızdı. Sol eliyle hafifçe tabancasını kavramıştı. Kamçısı biraz arkadaydı. Kolu oltayı uzağa fırlatmaya hazırlanan bir balıkçının kolu gibi kıvrıktı. Böyle gülümseyerek bekliyordu, sabrı sonsuzdu. Gölün uzaklardan gelen tüfek atışları, göl sesleri dağarcığına hiç yabancı değildi. Deniz kıyısından konukluğa gelen martıların, sazlıkların baskınına uğramış, sığ gölcüklere doluşan öteki kuşların müziğinin bir parçasıydı. Büyük avlar başladığı zaman aynı anda hep birlikte ateşlenen tüfekler, Maroitis'in göğünü sürekli dalgalandırırdı. Alışkanlık, insana yavaş yavaş sesleri birbirinden ayırt etmeyi, tanımayı öğretiyordu. Nesim de çocukluğunu tüfekle buralarda geçirmişti. Yüksekte uçan bir kaza, nişan almış tang diye patlayan bir tüfeğin boğuk sesiyle bir 12'liğin donuk patlayışını birbirinden ayırmayı bilirdi. Küçük bir hava fışkırmasından başka bir şey olmayan, kulaklarını hızla titreten sesi duyduklarında iki adam salda atlarının yanında duruyorlardı. Bir kürekten süzülen su damlacıklarının sesinden, eski bir evde sızan musluğun sesinden daha yüksek değildi. Ama silah sesi olduğuna kuşku yoktu. Baltazar başını çevirip gölü süzdü. "Tabanca sesine benziyordu," dedi. Nesim gülümseyerek başını iki yana salladı. "Bana kalırsa küçük çaplı bir tüfek, duran bir ördeği avlamaya çalışan bir kaçak avcı." Ama her iki silahın da carcuruna sığmayacak sayıda ateş edildi. Atlarına bindiler, Ali'nin atları getirip ortadan yok olmasına şaşıyorlardı. Hayvanları salın içindeki kazağa bağlamış, salcıyı bırakıp gitmişti. Toprak setleri izleyerek yan yana hızlı hızlı gidiyorlardı. Güneş yükselmişti. Göl yüzeyi bir tiyatro sahnesi gibi sisle birlikte gökyüzüne doğru kalkıyordu. Seraplar, gökten tepe aşağı sarkan ya da dördü beşi üst üste binmiş görünümler gerçekliği yok ediyordu. Tuhaf bir şeyler olduğunu gösteren ilk belirti. Beyazlar giymiş bir karaltının sisin içine seyirtmesi oldu. Bu sessiz kırlıklarda hiç duyulmamış bir şey. Karm Abu Girk yolunda iki atlıdan kim kaçabilirdi? Merak içinde durdular. Nesim, alçak, sıkıntılı bir sesle "Ev yönünden bağrışmalar duyar gibi oldum," dedi. Sanki ikisi aynı kamçıyla kamçılanmış gibi atlarını eve doğru dört nola kaldırdılar. Bir at, Naruz'un atı, binicisiz olarak konağın açık duran geniş kapısının önünde duruyordu. Dudaklarından vurulmuştu. Sıyrık epeyce kanıyor, kanlı, uğursuz bir gülümsemeyi andırıyordu.